Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Muhterem dinleyiciler, şimdi Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali. Araf suresinin 54 ve 55. ayetlerini İranlı karilerden Ali Asgar Burumen'den dinliyorsunuz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين صدق الله العلي العظيم
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Gerçekten sizin Rabbiniz, 6 günde gökleri ve yeri yaratan, sonra da arşa istiva eden Allah'tır. Gündüzü durmaksızın kendisini kovalayan geceyle örten, güneşe, aya ve yıldızlara kendi buyruğuyla baş eğdirendir. Haberiniz olsun, yaratmakta da, emir de yalnızca O'nundur. Alemlerin Rabbi olan Allah ne yücedir. Rabbinize yalvara yalvara ve için için dua edin. Şüphesiz O haddi aşanları sevmez. Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı Sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.780 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ila 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca sabah yayınlarımızı İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın selam, rahmet ve bereketi üzerinize olsun muhterem dinleyiciler. Tarın Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Bugün Hicri Şems'i 10 Azer 1404, Hicri Kamer'i 10 Cemadüsani 1447 ve miladi 1 Aralık 2025 Pazartesi. Bu akşamki yayınımız daha sonra sunacağımız akşam haber bülteni ve siyasi yorumun ardından sırasıyla Ruzvet Caddesi İstasyonu Podcast'ı İman Nuru, Daha İyi Yaşamak, Daha İyi Yaşayalım, Gençlik Yeperi isimli programları dinleyebilirsiniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, ben Mesut Ketani. Akşam haber bültenimizde sizlerle birlikteyiz. Önce özetler. BK'den Suudi Arabistan Dışişleri Bakan Yardımcısının Tahran ziyareti hakkında açıklama yapıldı. İran Devrim Muhafızları Özel Birlikleri Rusya ve Çin ile ortak tatbikata sevk edildi. Filistin İbranici servisini başlattı. Irakçı diplomasiye dönmesi gereken Amerika'dır. İran'ın güvenini kazanmalıdır. Yemenliler işgalcileri kovmak için yeni destan yazdı. Maduro, Venezuela'nın enerji kaynaklarını Amerika'ya karşı savunacağız. Afganistan ve Pakistan'ın Suudi Arabistan'daki görüşmeleri sonuçsuz kaldı. Moskova'nın NATO'nun Rusya'ya önleyici saldırı tehdidine tepkisi. Putin, Trump'ı çılgına çevirdi. Ukrayna-Amerika görüşmeleri sonuçsuz kaldı. Şimdi haber. Dışişleri Bakanı Sözcüsü bugün Fars muhabirine verdiği yanıtta, Suudi Arabistan Dışişleri Bakan Yardımcısının ziyaretinin yaklaşık 2 yıl önce başlayan sürecin devamı olduğunu belirterek, İran ile Suudi Arabistan arasındaki ilişkilerin bu süre zarfında gelişme gösterdiğini, temasların ve istişarelerin farklı düzeylerde sürdüğünü ve bu ziyaretin de aynı bağlamda gerçekleştiğini söyledi. Dışişleri Bakanı Sözcüsü İsmail Bekai bugün 10 Azer Pazartesi günü düzenlenen haftalık basın toplantısında dış politika alanlarındaki son gelişmeleri açıkladı. Bekai bugün meclis günü ve Ayetullah Müderris'in şehadet günü olduğunu hatırlatırken, meclis gününün İran milleti için çok değerli ve önemli olduğunu, özgürlük ve demokrasi ideallerine ulaşmak için halkın kararlarının ve sürekli mücadelesinin bir göstergesi olduğunu ifade etti. Dışişleri Bakanı Sözcüsü, geçen hafta yaşanan diplomatik gelişmelere değinirken, dün aynı anda Türkiye, Suudi Arabistan ve Güney Kore heyetlerini ağırladıklarını, bu heyetlerin ikili ilişkiler, ve bölgesel gelişmeler hakkında İranlı yetkililer ve Dışişleri Bakanlığı ile görüş alışverişinde bulunduklarını söyledi. Bekai ayrıca bölgesel ve uluslararası düzeyde çok hızlı gelişmelerin yaşandığını belirtirken, bölgenin hala Siyonist rejimin eylemlerinden kaynaklanan tehditlerle karşı karşıya olduğunu vurguladı. Bu rejimin işgal altındaki Filistin'de işlediği suçların şiddetle devam ettiğini, ayrıca Lübnan, Suriye ve diğer bölge ülkelerine karşı savaş kışkırtıcılığı ve uluslararası hukuk kurallarının açık ihlali içinde olduğunu ifade etti. Üst düzey İranlı diplomat işgal altındaki Filistin ve Lübnan'da ateşkes olmasına rağmen ihlallerin ciddi şekilde arttığını belirtti. Lübnan'da ateşkes yüz binlerce kez ihlal edilmiş ve çok sayıda Lübnanlı vatandaş suikasta uğramıştır. Gazze'de aynı şekilde ateşkes ihlalleri yaklaşık 600'e ulaşmış ve her ihlal masum insanların katledilmesiyle sonuçlanmıştır. İran Devrim Muhafızları Kara Kuvvetleri'nin operasyonel birlikleri askeri uçaklarla Sehand 2025 adlı terörle mücadele tatbikatına sevk edildi. Devrim Muhafızları Kara Kuvvetleri'nin operasyonel birlikleri askeri uçaklarla Sehand 2025 terörle mücadele tatbikatına gönderildi. Şanghay İşbirliği Örgütü üyesi ülkelerin ortak terörle mücadele tatbikatı olan Sehand 2025 ortak terörle mücadele tatbikatı Devrim Muhafızları Kara Kuvvetleri'nin ev sahipliğinde pazartesi gününden itibaren 5 gün süreyle Doğu Azerbaycan eyaletinin Çavesler ilçesindeki İmamzaman Mekanize Tugay'ın operasyon bölgesinde gerçekleştirilecektir. Perestevi kanalı dünya genelindeki İbranice konuşan izleyicilere ulaşmak amacıyla resmi olarak İbranice haber servisine başlattı. Perestevi'nin İbranice servisi X eski Twitter üzerinde @perestevi Hebrev kullanıcı adı ile aktif bir hesap ve aynı adla Telegram'da özel bir kanal aracılığı ile erişimi açık. Parsöde'nin bildiğine göre bu servisin tam kapsamlı web sitesi de yakın gelecekte faaliyete geçecektir. Servisin içeriği bölgesel ve uluslararası gelişmelerle ilgili haberler derinlemesine analizler ve yorumlardan oluşacaktır. İran Radyo ve Televizyon Kurumu'nun dış yayınlar birimi bu servisin temel misyonunu İbranice konuşan izleyicilerin bölge ve dünya gelişmelerine dair bağımsız ve güvenilir anlatılara erişimini sağlamak olarak açıkladı. Son yıllarda İbranice medya ortamının geniş çaplı kısıtlamalar ve sansürle karşı karşıya kaldı. Dikkate alındığında bu servis farklı bilgi ve analizlere doğrudan erişim için yeni bir yol açabilir. İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı, pazartesi günü İran'ın barışın nükleer programı ile ilgili son gelişmelerin yanı sıra Amerika ve 3 Avrupa ülkesinin tutum ve eylemlerine gözden geçirerek şu ifadeyi kullandı. Diplomasiye dönmesi gereken Amerika'dır. Bunun için önce Tahran'ın güvenini kazanmalıdır. Seyid Abbas Irakçı, Japonya Dışişleri Bakanı, Toshimitsu Motegi ile yaptığı telefon görüşmesinde ikili ilişkiler ve uluslararası meseleler hakkında görüş alışverişinde bulundu. İran Dışişleri Bakanı önceki dönemdeki tecrübeler ve iki ülkenin yapıcı ilişkileri dikkate alındığında yakın, yaratıcı ve etkili işbirliğinin devam edeceğini umduğunu belirtti. Japonya Dışişleri Bakanı Tokyo'nun Batı Asya bölgesinde barış ve istikrarın güçlendirilmesinde yapıcı rol üstlenme taahhüdünü vurgularken, bölgesel ve uluslararası sorunların çözümüne yönelik siyasi girişimleri memnuniyete karşıladığını ve Japonya'nın siyasi çözümleri desteklediğini ifade etti. Yemen'in çeşitli şehirlere ülkenin bağımsızlık günü olan 30 Kasım'da geniş çaplı yürüyüşlere sahne oldu. Bugün son İngiliz askerinin Yemen'den ayrıldığı tarihe denk geliyor. Yemenli vatandaşlar bu yürüyüşe katılmalarının amacının da Yemen'in bağımsızlığını vurgulamak olduğunu belirtirken şöyle dediler. Bu ümmet atalarının onurlu mücadelesiyle aynı şekilde derin direnecek ve nasıl ki İngilizler Yemen'den çıktılar, Amerikalılar da Suudiler ve Emirliklere de çıkacaklar. Yemenliler şöyle ekledi, bu yürüyüşün en önemli mesajı yeni işgalcilerin kovulma sürecinin başlaması ve Gazze ile Lübnan'a dayanışmanın ifade edilmesidir. Bu yürüyüş farklı isimler altında yürütülen bölme ve işgal projelerini boşa çıkarmak için atılan ilk adımdır ve milyonlarca kişi işgalcilere karşı slogan attı. Venezuela Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro, pazar günü yardımcısı Delcy Rodriguez tarafından OPEC Plus ülkelerinden çevrim içi toplantısında okunan mesajında Amerika'nın Caracas'a yönelik eylemlerini kınadı ve Venezuela'nın enerji kaynaklarını savunacağını söyledi. Maduro, Amerika'nın Karayip Denizi'ndeki girişimlerinin amacının Venezuela'nın geniş petrol rezervlerini topraklarımızda, halkımıza ve kurumlarımıza yönelik ölümcül askeri eylemler yoluyla ele geçirmek olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı, ülkesinin Amerika'nın şantaj ve baskısına boyun eğmeyeceğini de vurguladı. Washington, Ağustos ayından bu yana uyuşturucu kaçakçılığı ile mücadele bahanesiyle savaş gemileri, bir denizaltı, askeri uçaklar, askeri birlikleri Venezuela kıyılarında da konuşlandırdı. Amerika Cumhurbaşkanı, Amerikan Başkanı Donald Trump ise Maduro'yu hiçbir kanıt olmadan bir uyuşturucu kartelinin lideri olmakta suçladı ve Cuma günü Venezuela'daki uyuşturucu kaçakçılarını durdurmak için yakında kara operasyonu başlatacağını açıkladı. Diplomatik kaynaklar Afganistan Taliban heyetiyle Pakistan heyetinin Suudi Arabistan'da yaptığı görüşmelerden bahsederek bu görüşmelerde kayda değer bir ilerleme sağlanmadığını ancak Riyad'ın taraflar arasında gerilimi de azaltmaya yönelik daha fazla diyalog kolaylaştırmaya istekli olduğunu bildirdi. Diplomatik kaynaklara göre Afganistan ve Pakistan heyetleri pazar gecesi Suudi Arabistan'da iki ülke arasındaki gerginliği azaltmak amacıyla müzakereler gerçekleştirdi. Ancak görüşmeler her iki tarafın kendi tutumlarında ısrar etmesi nedeniyle somut bir ilerleme olmadan sona erdi. Afgan tarafı bu toplantıya ilişkin herhangi bir ayrıntı da paylaşmadı. Ekim ortasında Pakistan ile Afganistan arasında Durant hattı boyunca Kabil tarafından kabul edilmeyen sınır şiddeti çatışmalar yaşandı. Rusya Dışişleri Bakanlığı NATO Askeri Komitesi Başkanı önleyici saldırılar savunma tedbiri olabilir şeklindeki sözlerine pazartesi günü tepki göstererek bu açıklamaları tehlikeli sorumsuzluk örneği ve Ukrayna krizinin çözüm sürecini baltalama girişimi olarak nitelendirdi. Rusya Dışişleri Bakanlığı NATO Askeri Komitesi Başkanı Gosep Kabu Dragon'un son açıklamalarına resmi bildiriyle yanıt verdiği bu sözleri ittifakın gerginliği artırmaya yönelik eyleminin göstergesi olarak değerlendirdi. Dragon, önleyici saldırıların savunma eylemi sayılabileceğine ve NATO'nun daha saldırgan davranması gerektiğini de ifade etmiştir. Ukrayna ile Amerika arasındaki son görüşmeler savaşı sona erdirmek amacıyla yapılmasına rağmen sonuçsuz kaldı. Pars Today'in CGTN'den aktardığına göre Florida'da Amerikalı ve Ukraynalı yetkililer arasında yapılan müzakereler çeşitli konularda nihai kararlara ulaşılmadan sona erdi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Avrupa'nın önceki anlaşmaları zayıflatmasının ardından Ukrayna barış görüşmelerinden çekilme kararı alındığını söyledi. Lavrov sözlerini şöyle ekledi. Avrupa, Şubat 2014'te krizin çözümü için yapılan ilk anlaşmayı uygulamada başarısız kaldı. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi muhterem dinleyiciler, akşam haberlerini dinlediniz. Bu Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem denişler, akşam yayınımız günün tek yorumuyla devam ediyor. Yorumumuz, milyar dolarlık anlaşmalardan boş sofralara Amerika'da hükümetiyle halk arasındaki uçurum başlığını taşıyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Beyaz Saray'daki yalnızca bir yıllık görev süresi boyunca uyguladığı ekonomik politikalarla sıradan Amerikan ailelerinin cebini ciddi şekilde boşalttı. Daily Mail'in itirafına göre çoğu Amerikalı şu anda gıda fiyatlarındaki baş döndürücü artışla mücadele ediyor ve enflasyon hane bütçelerini ciddi biçimde azaltmış durumda. Donald Trump, kripto, para, yapay zeka ve teknoloji alanlarındaki çeşitli yatırımları ile sürekli övünürken, halkın en temel ihtiyaçları olan gıda gibi konuları göz ardı etmiştir. Parsüde'nin Fars Haber Ajansı'ndan aktardığına göre, kayıtta 1250 seçmen arasında yapılan anket sonuçları, enflasyon ve yaşam maliyetlerinin Trump hükümetinden memnuniyetsizliğin de en önemli sebepleri olduğunu gösteriyor. Bu başkan, kısa süren görev döneminde birçok ankette ciddi bir popülarite düşüşü ile karşılaştı ve hatta modern Amerikan tarihindeki tüm başkanlar arasında ilk 100 gün itibariyle en düşük popülariteye de sahip oldu. Associated Press ve Nork Stentsüzü tarafından Mehr ayında yapılan ankete göre Amerikalıların %61'i kendi başkanlarının genel performansından memnun değildir. Sadece %37'si Trump hükümetine olumlu bakıyor. Gıda fiyatlarındaki artış, yüksek tarifeler ve Amerikan başkanından zenginlerin taleplerine odaklanıp sıradan halkın görmezden gelmesi genel memnuniyetsizliği artırdı. Bir siyasi kurumun yöneticisi olan Brittany Martinez, Amerikan medyasına verdiği röportajda şunları aktardı. Seçmenler yoruldu, hükümette milyar dolarlık anlaşmalar ve gösterişli şirket sözleşmeleriyle övünürken çoğu Amerikalı çok daha temel meseleleri düşünüyor. Gıda, benzin ve katlanabilir bir yaşam sağlayabilir miyiz? Demokrat stratejist Mark Meniz'de Trump durumun iyileştirmesi konusunda büyük vaatlerde bulunmuştu. Her şeyi Biden'in üzerine yıktı ancak halk onun zamanına gösterişli projelere ve kişisel çıkarlara harcadığı Amerikalılara hizmet etmediğini de gördü, dedi. İran Radyo Podcast. Burası Roosevelt Caddesi istasyonu. Tahran'daki Amerikan Büyükelçiliğinin ele geçirilmesinin yeni ve farklı bir anlatımını nadiren duyduğumuz belgelere ve anılara dayanan bir anlatıyı da sunmak istiyoruz. Bu podcast sizlere adım adım eşlik edeceğiz. Tarihin canlandı, gizli belgelerin, gölge tanıklarının ifadelerinin, Amerikan ordusunun gizli raporlarının ve kader belirleyici kararların karanlıkta anlatıldığı Roosevelt Caddesi istasyonuna hoş geldiniz. Önceki bölümde Amerikan yaptırımlarının ve siyasi baskısının İran halkının ve liderinin kararlı direnişi nedeniyle nasıl başarısız olduğunu dinledik. Ancak bu sefer Washington tehlikeli bir seçim yaptı. Amerika en seçkin güçleriyle Tebes çölünden İran topraklarına doğrudan askeri bir işgal başlattı. Peki İran çölünün kalbinde neler oldu? Bu serinin ve diğer İran Radyo podcastlerinin tüm arşivini dinlemek için iranradio.ir adresini ziyaret edin ve bizi sosyal medyada takip edin. Desteğiniz bu tarihi yolculuğu sürdürme motivasyonumuzdur. 25 Nisan 1980 Amerikalı rehineleri kurtarmak için Kartal Pençesi Harekatı adlı karmaşık ve çok gizli bir görev başladı. Birleşmiş Milletler Soruşturma Komisyonu'nun ayrılmasından ve Bern senaryosunun başarısızlığa uğramasından kısa bir süre sonra Amerikan Dışişleri Bakanlığı'ndaki İran masasında görevli 4 uzman olan David Paterson, John Stempel, Ronald Newman ve Stanley Scudder'i Amerikan Dışişleri Bakanı Cyrus Vance gizli bir not gönderdi. Notta şöyle yazıyordu: "Mevcut politika başarısız oldu. Geriye sadece iki seçenek kaldı: kurtarma veya savaş." Güvercin Kanada'nın önde gelen isimlerinden Vance, yumuşak bir yol istiyordu. Ancak Ulusal Güvenlik Konseyi'nden Pentagon ve CIA'ya kadar uzanan Şahin kanadı sert bir müdahale için bastırıyordu. İran ve Amerika arasındaki ilişkilerin tamamen kesilmesinden 3 gün sonra Ulusal Güvenlik Danışmanı Zbigniew Brzezinski Carter'e şöyle yazdı: "Bir karar verme zamanı gelmiştir. Ya eylemsizlik ve yaptırımlar ya da eylem. Kurtuluş istiyorsanız askeri harekattan haberdar edilen kişi sayısını ciddi şekilde sınırlayın." 11 Nisan 1980 tarihinde Amerikan Ulusal Güvenlik Konseyi Vance'in yokluğunda toplandı ve Carter operasyonu da emretti. Vance geri döndüğünde artık çok geçti. İstifa dilekçesini yazmıştı ancak duyurusunun operasyonun sonrasına ertelenmesine karar verildi. Kurtarma operasyonu aylarca tam bir sessizlik ve titizlikte planlanmıştı. Amerika Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanları Delta Force isimli özel bir birliğe güvenerek ve CIA'nın doğrudan desteğiyle gizli ve karmaşık bir plan hazırlamıştı. İki gece boyunca hiçbir iz bırakmadan uygulanacak bir plan. İlk gece 3 Lockheed MC-130 askeri uçağı Umman Körfezi'ndeki Masira Adası'ndaki bir üsten havalandırarak operasyon raporlarında çöl bir olarak anılan Tebes çölündeki ücravi noktaya doğru yola çıktı. 3 uçağın toplam 132 komanda ve Delta kuvvetleri personeli taşıyor. Bu arada 8 Sikorsky CH-53 Sea Stelsen ağır helikopteri USS Nimitz uçak gemisinin güvertesinden havalanılarak İran çölünün kalbindeki aynı bölgeye yöneliyor. Birlikte şafak vakti çöl 2'ye varacakları için gün içinde kendilerine ve helikopterlere çöl 2'de durmak zorunda kalacaklardı. Tarında bulunan siyah paramiliterleri de kamyonlarla çöl 2'ye gidip Delta kuvvetleriyle birlikte Tahran'a gidecekti. Aynı zamanda CIA'nın geri kalanı İran İslam Cumhuriyeti ordusunun operasyona müdahale girişimlerini yavaşlatmak için bölgenin elektriğini kesecekti. Ayrıca gerektiğinde hava desteği sağlamak için dev bir uçak Tahran üzerinde uçacaktı. İkinci gece görev son aşamasına girecekti. Amerikan ordusu komandoları Suudi Arabistan'daki Dahran üstünden havalanan iki nakli uçağının bölgeye girmesini engellemek için kum yakınlarındaki Manzariye Av üstünü işgal edecekti. Arabistan oraya inebilirdi. Bu arada Delta Force Tahran'daki Amerikan Büyükelçiliğine baskın düzenleyecek, muhafızları öldürecek ve rehinelerle birlikte kaçacaktı. Emcediye Stadyumu'na ulaşmak için birkaç yüz metre yürümeleri gerekiyordu. Orada rehinelere ve askeri personeli komandolar tarafından ele geçirilmiş olan terk edilmiş Manzariye üstüne taşımak için helikopterler ve herkesi de Mısır'daki bir hava üssü götürmek için uçaklar bekliyorlardı. Kartal Pençesi harekatında başkentteki iki hassas noktaya yıldırım saldırısı için her şey tasarlanmıştı. Birincisi rehinelerin tutulduğu Amerikan Büyükelçiliği ve ikincisi tamamlayıcı hedef olarak İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı. Operasyonun hesaplamaları titizlikle yapılmıştı. Dakikası dakikasına zamanlama ve Pentagon'un düşünce kuruluşları ve gizli toplantılarında planlanan kapsamlı destek kağıt üzerinde tam bir başarı ve kusursuzdu. 24 Nisan 1980 akşamı helikopterler Oman denizindeki Nimitz'den havalandı. Yol boyunca iki şiddetli kum fırtınası ile karşılaştılar ve bir helikopter acil iniş yapmak, diğeri ise geri dönmek zorunda kaldı. 8 demir kuştan sadece 6'sı Tebes çölüne ulaşmayı başardı. Ancak bu 6 helikopterden biri de hidrolik bir arıza nedeniyle başarısız oldu. Artık sadece 5'i sağlam kalmıştı. En az 6 helikopter gerektiren bir plan için 5 tanesi. Sağ komutanı karargaha telsizle haber verdi ve zayıf bir sesle 5 kuşumuz var. Operasyona devam edemeyiz. Operasyonun iptal edilmesini talep ediyorum dedi. Mesaj Beyaz Saray'a iletildi. Gecenin sessizliğinde yorgun gözlerle Carter operasyonunun iptal edilmesini emretti. Şöyle bir emir geldi. Derhal geri dönün. Tüm kuvvetler geri çekilsin. Sessiz çölde duyulan tek ses hareket eden bir yolcu otobüsünün hafif sesiydi. Yorgun şoför ve yarı uykulu yolcular. Bir anda savaş filminden fırlamış gibi görünen bir sahneyle karşılaştılar. Üniformalı, tüfekleri ateşe hazır olunanca silahlı Amerikan askeri. Biri yüksek sesle ve Amerikan aksanı ile şöyle bağırdı. Otobüs durdurun, eller yukarı. Kadın, erkek, çocuk, genç ve yaşlı dehşete kapılmış yolcular silah zoru ile otobüsten indi. Askerler herkesi uçaklardan birine götürdü. İnsanlar uçağa binerken pencerelerden helikopter ışıklarını ve havada uçuşan kum parçacıklarını da görebiliyorlardı. Birkaç dakika sonra operasyonun iptal edilmesinin yarattığı endişe ve psikolojik stresin ortasında Amerikalı komutanlar yolcuları serbest bırakmaya karar verdi. Yolcular uçaktan indirildi. Ancak aniden silah sesleri çölde yankılandı ve otobüsün tekerlekleri yere düştü. Bir an sonra bir asker gün doğana kadar hareket etmeyin diye bağırdı. Kum fırtınası şiddetlenince yakıt ikmal operasyonu da başladı. Helikopterler çölden yükselen tozun arasında devasa siyoz otuzların yanında sarıya girdi. Mürettebat hortumları son sürat bağlıyorlardı. Tankların Nimitz'e dönmeden önce doldurulması gerekiyordu. Motorların kükremesi zayıf bir sesle ve subaylar kaosun ortasında düzeni sağlamak için bağırıp ellerini sallıyorlardı. Helikopterlerden biri yakıt ikmalinin ardından kalkışa hazırladı. Ancak piloton görüş mesafesi toz bulutunun içinde sıfıra inmişti. Helikopter sadece birkaç metre hareket etmişti ki ölümcül bir bıçak gibi metal pervanesi uçaklardan birinin kanadına çarptı. Parlak bir kıvırcım, bir patlama ve her şey bir anda saran bir yangın. Patlamalar devam etti. Zincirleme bir tepkiydi. Uçakların mühimmatı ve yakıtı alevler içinde patladı. Şarapnel parçaları başka bir helikopterin gövdesini isabet ederek onu da etkisiz hale getirdi. Dakikalar içinde 8 Amerikan askeri alevler içinde yandı ve 5 kişi de yaralandı. Ertesi sabah Tebes çölü her zamankinden daha sessiz görünüyordu. Bir önceki gece sadece uçakların gürültü ve patlama seslerini duyan birkaç köylü olay yerine doğru yola koyuldu. Güneş ufuktan yavaşça yükseliyordu. Operasyonun kavurucu gölgesine ışık tutuyordu. Havayı ağır bir sessizlik kapladı. Bu sessizlik barışın değil, Amerika'nın askeri yenilgisinin yankısıydı. Köylüler şaşkın gözlerle etrafa bakındılar. Amerikan helikopterlerinden ve uçaklarından kararmış enkazı çölün zeminine yayılmıştı. Lastik izleri bitmemiş yakıt, yarı yanmış mühimmat, kömürleşmiş cesetler ve erimiş çok gizli ekipman parçaları yönelmiş bir ordunun hayalet gibi varlığının doğrudan kanıtıydı. 25 Mayıs sabahı İran radyosu habere duyurdu. Olaydan habersiz insanlar haberi duyar duymaz sokaklara döküldü. Heyecan, şok ve gurur iç içe geçmişti. Bir dünya süper gücü İran topraklarına yerleşmişti. Aynı gün İmam Hümeyni tarihi bir açıklamada olayı askeri bir olaydan daha fazlası olarak değerlendirdi. Boyutları hala birçok kişi tarafından bilinmeyen bir olaya ilahi bir bakış açısıyla bakıyordu. İmam şaşırtıcı bir açık sözlülükte şöyle dedi: Tebes kumları Allah'ın erşilleriydi. İmam imanın görünürdeki güçleri üstünlüğünden bahsediyordu. Birkaç saat sonra dünyanın diğer etrafında da Jimmy Carter'ın perişan yüzü Amerikan televizyon ekranlarında belirdi. Yenilgiyi doğruladı ve savunmacı bir tonda şöyle dedi: Bu insani bir operasyondu. Tüm güçler gönüllü olarak katıldı. Rehinelerin güvenliğinden İran sorumludur. Carter Sultan Kabus, Prens Fahd ve Enver Sedat'tan topraklarına bilgileri olmadan kullandıkları için de özür diledi. Ama asıl soru kenarda fısıldanan bir şeydi. Carter neden bu kadar çabuk itiraf etti? Cevap Amerikan siyasi sisteminin derinliklerinde yatıyor. Carter Pençesi harekatı o kadar gizliydi ki sadece Washington'un birkaç yabancı müttefiki değil, Kongre'nin bazı kesimleri bile ayrıntılarından haber sezdi. Beyaz Saray İran'ın yenilgiyi Amerika Birleşik Devletleri'nden önce duyurması durumdadır. Amerikan başkanının medyadan ve seçim rakiplerinden gelen bir soru seline cevap vermek zorunda kalacağını da çok iyi biliyordu. Carter Watergate skandalında Richard Nixon'un azı duruşmalarının ağır gölgesinin henüz unutmamıştı. Seçim yarışlarının hassas atmosferinde en ufak bir gizliliğinin siyasi imajına da yerle bir edebileceğinin farkındaydı. Ancak haber fırtınası burada bitmedi. Birkaç gün sonra Cyrus Vance'in istifasıyla ikinci bir bomba patladı. İstifa metni 1 Mayıs tarihinde yazılmış olsa bile resmi duyurusu 8 Mayıs tarihine ertelendi. Carter'in Vance'e yazdığı resmi mektupta şöyle yazıyordu: Kurtarma operasyonuyla ilgili kararıma tahammül edemediğinizden doğru kararı verdiniz. Medya şaşkına döndü. Times dergisi istifayı yalnızca bir bakanın istifası nedeniyle değil, aynı zamanda Beyaz Saray içinde İran ile mücadele stratejileri de konusunda derin bir anlaşmazlık olması nedeniyle şaşırtıcı olarak nitelendirdi. Amerika artık yalnızca İran topraklarında değil, kendi başkentinin kalbinde de yeni bir krize giriyordu. Kartal Pençesi Harekatı'nın başarısızlığından sonraki ilk saatlerde İran İslam Cumhuriyeti Ordusu Genelkurmay Başkanlığı ciddi bir sorun ile karşı karşıyaydı. 5 Amerikan helikopteri hala kurak, uçsuz, bıçaksız çölde kalmıştı. Bazıları sönüktü ancak birinin motoru çalışıyordu ve pervanelere dönüyordu. Motorun kükremesi kilometrelerce öteden duyurabiliyordu. Kimse kesin olarak bilmiyordu. Amerikan kuvvetleri gerçekten ülkeyi terk etmiş miydi? Yoksa bazıları çölün kalbinde operasyonun bir sonraki aşamasını mı planlıyordu? Dönemin Kara Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Tuğgeneral Muhammed Hadi Şadmir daha sonra resmi bir raporda şöyle demişti: Tebes Yez yolunda sadece 5 helikopterin indiğini biliyorduk. Her birinde 50 asker varsa bölgede yaklaşık 250 ile 300 Amerikan askeri hala mevcut olabilirdi. Durum belirsizdi ve bu da milli güvenliğe potansiyel bir tehdit anlamına da geliyordu. İran ordusu açısından bakıldığında helikopterlerden birinin çalışır durumda olması, Umman Körfezi'ndeki Nimitz ile iletişim kurma girişimine işaret ediyor olabilir. Kara kuvvetlerinin hava kararmadan önce bölgeye ulaşması imkansız olduğundan acil bir karar alındı. Hava kuvvetleri harekete geçmeli ve olası iletişimi kesmek için aktif motoru hassas atışta imha etmeliydi. Bu karar dönemin Cumhurbaşkanı Ebul Hasan Ben Sadr'ın koordinasyonu ile kesinleştirildi ve savaş uçakları bu görevi üstlendi. Aynı zamanda Yezdevre muhafızları da bölgeyi incelemek üzere bir ekip göndermeye karar verdi. Yezdevre muhafızları komutanı Muhammed Muntezirullah Kerim, 4 devre muhafızları mensubu ile birlikte 25 Mayıs akşamı Tebes çölüne doğru yola çıktı. Karanlıkta tozlu bir arana vardıklarında pervaneleri açık bir Amerikan helikopteri gördüler. Amerikan kuvvetlerinden hali yakınlarda pusuda beklediğini ve gece operasyonlara devam edebileceklerini de düşündüler. Devre muhafızları ekibi çölün toz ve sessizliğinden yararlanarak hava kararmadan önce helikopterlerden de kalan belge ve delilleri toplamaya karar verdi. Ancak tam o sırada ordu savaş uçakları motoru söndürür emrini yerine getirmek üzere bölgenin semalarına inmişti. Tozların arasında savaş uçakları helikopteri ateş açtı. Birkaç adım ötede devrim muhafızları güçlerinin belge aradığından habersizlerdi. Bu ateş sonucunda D4 devrim muhafızları askeri yaralandı ve Yezd'deki devrim muhafızlarının cesur komutanı Muhammed Muntezirul Kerim şehit oldu. Günler sonra pilot binbaşı Kasım Golçin liderliğindeki bir grup olayı araştırmakta görevlendirildi. Sonuç açıktı. Bu olay kötü niyetin değil, koordinasyonluğunun sonucuydu. Muhterem dinleyiciler, Tebes Amerika için yalnızca askeri bir yenilgi değil, aynı zamanda bir anlatının çöküşüydü. Sıcak kurumlardan yükselen istikbar üzere kurulduğu her planın ilk fırtınada çökeceğini gösteren bir anlatı. Bu serinin ve diğer programların tüm arşivine erişmek için iranradio.ir adresini ziyaret edin ve bizi sosyal ağlarda takip edin. Bu bölüm size faydalı olduysa dinlemek ve paylaşmak en iyi yardımcınız olacaktır. Öyleyse iranradio.ir adresimizi ve sosyal ağlarını ziyaret edin ve bu podcast'ten ve sizin için hazırladığımız diğer birçok ücretsiz podcast'ten tüm arşivinin keyfini de çıkarın. Bir sonraki bölümde bu yenilginin Amerikan iç siyasetindeki seçim yarışlarındaki Washington'un sonraki adımlarındaki izlerini de süreceğiz. Bir sonraki istasyona kadar hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İman Nuru.
Değerli dinleyiciler, batılı insanların İslam dinine yoğun ilgilerini ve bu semavi dini benimseyerek Müslüman olmalarını ele aldığımız ve her programda bu insanlardan birini tanıttığımız İman Nuru adlı sohbetimizin bir başka bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Hep birlikte bugünkü bölümümüzü dinleyelim.
Yeni Alman Müslüman bayan Heike şöyle diyor. Hicap toplumun ve ailenin ruhsal sağlığı alanında hiçbir kısıtlamaya yol açmıyor. Gerçi hicap hem elbisemizde olmalı hem davranışlarımızda. Geçmişteki kötü sıfatları değiştirmek ve İslami sıfatları ve ahlaki değerleri ve insanseverliği öğrenmek ve başkalarına yardım etmek ve binlerce ahlaki nokta bunlardan ibarettir.
İslam dini akıl ve fıtrata dayalı bir dindir. Şöyle ki hem insanın fıtratında kökü vardır hem akli selim ve mantıkla onaylanır. Bu yüzden hür düşünen ve arayış içinde olan ve batılıların saptırıcı propagandalarına aldırış etmeyen insanlar kaybettikleri şeyi İslam dininde bulur. Bayan Heike de uzun bir arayış ve düşünmenin ardından sonunda bu büyük semavi dini seçen insanlardan biridir.
Bayan Heike ekonomi ve sosyal bilimler mezunudur ve Almanya'nın kuzeybatısında Oldenburg kentinde yaşıyor. Bayan Heike Müslüman olmadan önce inancını şöyle anlatıyor. Dini açıdan ben de diğer birçok batılı insan gibiydim. Yani vaftiz yaptırmıştım ve çocukken kiliseye de gidiyordum. Ancak büyüdükçe kilise ve dine yönelik düşüncelerim değişmeye başladı ve iyice büyüdüğümde artık kiliseye de gitmez oldum. Gerçi içimde Allah'a inanıyordum. Zira onu inkar edip sonra da var olduğunu öğrenmekten korkuyordum ve bu durumda ne yapacağımı bilemiyordum. Bu yüzden bu konuyu asla düşünmemeye karar vermiştim.
Aslında Bayan Heike'nin Allah'a inanç konusunda söylediği şey, Allah Teala'ya inanma zarureti hakkında sade bir istidlal sayılır. Şöyle ki eğer Allah yoksa, inkar edenler zarar görmeyecek ve inananlar da bir şey kaybetmeyecek. Ancak eğer Allah Teala varsa, ki zaten öyledir, mümin insanlar büyük bir kurtuluşa nail olur ve inkar edenler de büyük bir azapla cezalandırılır.
Gerçi Bayan Heike üniversite döneminde İslam dininde kadınların meseleleri üzerinde bir araştırmaya katılmıştı. Fakat batıda yürütülen ağır İslam karşıtı propaganda yüzünden bu semavi dine karşı iyimser bir bakışı yoktu. Bayan Heike şöyle diyor. O günlerde İslam dininden kafamda olan görüntü çoğu batılı ve Avrupalı insanın kafasında var olan görüntüydü. Yani kadınların zulüm altında bulunduğu ve aşağılandığı ve hiçbir insani haktan yararlanamadığı menfi bir görüntüydü.
Batı dünyasının İslam karşıtı propagandalarının eksenlerinden biri kadınların kısıtlandığı iddiasıdır. Oysa İslam dininde kadınlar için belirlenen haklar başka hiçbir dinde eşi örneği bulunmayan haklardır. Nitekim Batı dünyası da daha yeni yeni kadın haklarını üstelik eksik bir biçimde gözetmeye başlamıştır.
Her halükarda Bayan Heike hissettiği manevi boşluk yüzünden ruhi ve manevi açıdan sığınacak bir sığınak arıyordu. Bayan Heike bu konuda da şöyle diyor. İtiraf etmeliyim ki her zaman bir şeyi kaybetmiş gibi bir hissim vardı. Ve bu his beni etrafımdaki konulara merakla yaklaşmama sebep olurdu. Ve bazen çevremdeki sosyal konulara da eleştirel bir gözle bakıyordum. Her halükarda bu bilinmeyen bir kayıp arayışında olan his beni geniş çapta araştırma yapmaya yöneltti. gerçeğin neyin peşinde olduğumu bilmiyordum ve bu yüzden insan düşüncesi ve aklı ile ilgili olan her şeyi okuyordum.
Bayan Hayke o günlerde okul masraflarını karşılamak üzere çalıştığı lokantada bir gençle tanışıyor. Bu tanışma ise Bayan Hayke'nin İslam dini hakkında araştırma yapmasına sebebiyet veriyor. Bayan Hayke bu macerayı da şöyle anlatıyor. O arkadaşım da öğrenciydi ve aynı lokantada çalışıyordu. Bir süre sonra İngilizce dersinde zayıf olduğu için ona ders vermeye karar verdim. Günlerden bir gün tesadüfen onu seccade başında namaz kılarken gördüm. Hayatımda ilk kez namaz kılan birini görmüştüm. O manzara beni derinden etkiledi. Böylece kafamdaki soru işaretlerini ona sorabileceğimi hissettim. Bu çok tuhaf bir histi. Sanki kaybettiğimi bulmuştum.
Tahran Radyosu.
Namaz kulun Allahu Teala ile irtibatın en güzel ve en manevi halidir. Bu yüzden Bayan Hayke'nin o Müslüman gencin namazda duruşu ve Allahu Teala'ya ibadet etmesini görmekle büyük bir değişime uğramasına şaşmamak gerekir. Hakikate susamış olan Bayan Hayke hemen başka dinlerde ve inançlarda cevaplarını bulamadığı sorularını sormaya başladı. Gerçi Bayan Hayke kolay kolay ikna olacak bir insanda değildi ve aldığı cevaplar için kanıt bekliyordu.
Bayan Hayke bu konuyu da şöyle anlatıyor. Ben o arkadaşımla konuştuğum her şey için ilkin kanıt talep ediyordum. Ben duyduğum her konu hakkında önce araştırma yapmaya ve kanıtını bulmaya ve daha sonra benimsemeye alışmış bir insandım. Böylece uzun bir süre bu şekilde geçti. Ben soru soruyordum ve o da delillerle ve mantıkla ve sunduğu belgelerle bana cevap vermeye çalışıyordu. Bu arada İslam dininde kadının konumu en sıcak tartışma konularımızdan biriydi.
Şimdi artık Bayan Hayke en önemli sorularının cevabını İslam dininde bulmuştu ve bu yüzden bir seçim yapma zamanıydı. Bayan Hayke bu konuda şöyle diyor. Zaman geçtikçe kaybettiğim şeye daha da yaklaştığımı hissediyordum. Ta ki bir gün artık iyice tatmin olduğumu hissettim. Hindistan'dan Güney Afrika'ya kadar araştırdığım tüm dinler ve irfani düşüncelerini arasında İslam dini tüm konulara en mantıklı biçimde yaklaşan tek dindi. Ve belki de İslam dininin birçok konuya ilmi yaklaşımı benim için her şeye sosyal bilimler penceresinden bakarak kabul eden biri için Müslüman oluşumda en güçlü etkenlerden biri oldu. Böylece ben İslam dinini seçtim ve Müslüman olduğumu Müslüman arkadaşıma bildirdim ve o da hemen beni istemeye geldi ve sonunda evlendik.
Şimdi yeni Alman Müslüman Bayan Hayke ayrı bir duygu yaşıyor. Namaz kılmaktan büyük zevk alıyor ve içinde büyük bir huzur hissediyor. Bayan Hayke zamanla İslami hicabı da seçiyor. Fakat bu seçimini bilinçli ve güçlü gerekçelere dayanarak yapıyor. Bayan Hayke şöyle anlatıyor. Dediğim gibi ben çok araştırma yapan biriydim. Bu konuda da uzun araştırmaların ardından aile ve toplumun sağlığının hicap yasası veya ilkesiyle güvence altına alındığı sonucuna vardım. Batı toplumunda tüketicilik ve kadınlar konusunda cinsel konuların propagandası yapılması insanları yaşamlarının doğru yolundan saptırmakla sonuçlanıyor.
Bayan Hayke tam hicabı şöyle tanımlıyor. Hicap toplumun ve ailenin ruhsal sağlığı alanında hiçbir kısıtlamaya yol açmıyor. Gerçi hicab hem elbisemizde olmalı hem davranışlarımızda. Geçmişteki kötü sıfatları değiştirmek ve İslami sıfatları ve ahlaki değerleri ve insanseverliği öğrenmek ve başkalarına yardım etmek ve binlerce ahlaki nokta bunlardan ibarettir.
Bayan Hayke Allah Teala'ya dayanma zevkini ve maddiyattan bağımsız olmanın mutluluğunu arkadaşlarına ve yakınlarına da intikal ettirmek istiyor. Fakat bu konuda pek başarılı olamıyor ve bunun sebebini de şöyle açıklıyor. Ben İslam konusunda tüm akrabalarım, tanıdıklarım ve arkadaşlarımla tamamen mantıklı bir şekilde konuşmaya çalıştım. Fakat onlar bu meseleleri idrak edemiyordu. Belki de benim bu meseleleri daha rahat idrak ederek Müslüman oluşumun bir sebebi okuduğum branş, yani 3. dünyada ekonomi branşıydı. Ben böylece Müslüman olmadan önce kapitalist toplumun birçok sorunu ile tanışmıştım ve bu düzende her şeyin parada özetlendiğini biliyordum. Bu düzende insanların değeri para ile ölçülür ve ben her zaman bu düşünceyle mücadele ediyordum.
Bayan Hayke, yeni Müslüman olan insanların camiasında başka sorunlara da işaret ederek şöyle diyor. Mezhep sayısının çokluğu ve aralarında dini konuların üzerinde bir vahdetin olmaması, yeni Müslüman olan insanları birçok sorunla karşı karşıya getiren ve bazen iyice şaşkınlık yaşamalarına yol açıyor. Şunu unutmayın ki bir yeni Müslüman sürekli amellerinin doğru olmasını ister ve bunca ihtilaf insanı iyice şaşırtıyor ve kimin doğru söylediğini ve hangi amelin en doğru amel olduğunu kestirmek çok zor oluyor.
Ancak Bayan Hayke bu durumun çözümünü İslami vahdette ve salih bir önderde görüyor ve şöyle diyor. Bence biz düşmanlarımızdan öğrenmeliyiz. Bakın, onların birçok konuda anlaşmazlıkları olabilir fakat içinde menfaatleri bulunan birçok konuda görüş birliği içindeler. Üstelik onların örnek aldıkları insanların kimler olduğunu da göz önünde bulundurmak gerekir. Örneğin gelin Batı ve Avrupa'nın tüm siyasi liderlerini düşünün. Bunlardan hangileri insani ve ahlaki özellikleri sahiptir? Bir insan ancak sağlıklı ahlak sahibi olursa ve daha sonra da bilgili olursa ve tüm imkanlara rağmen sade yaşıyorsa ve söylediklerini en başta kendisi uyguluyorsa başkalarına örnek olabilir. Örneğin gelin İmam Hümeyni veya Ayetullah Hamenei'nin yaşamını gözden geçirelim. Bu durumda ancak İmam Hümeyni ve Ayetullah Hamenei örnek olabileceklerini anlarsınız. Örnek alınacak insanın ahlaki ve manevi değerler açısından tam ve mükemmel olması çok önemlidir.
Değerli dinleyiciler, batılı insanların İslam dinine yoğun ilgilerini ve bu semavi dini benimseyerek Müslüman olmalarını ele aldığımız ve her programda bu insanlardan birini tanıttığımız İman Nuru adlı sohbetimizi dinlediniz.
Bizi Tahran Radyosu adlı Telegram kanalımızdan da takip edebilirsiniz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İyi Yaşamak Sanatı.
Değerli dinleyiciler, İyi Yaşamak Sanatı isimli programımızda yeniden sizlerle birlikteyiz. Bugünkü programımızı hep birlikte dinleyelim. İnsanoğlu hangi yeteneğini daha fazla kullanırsa o yeteneği o kadar gelişir ve yetişir. Doğal olarak düşünme yeteneğine de zaman ayrılırsa onun düşünme gücü de artacak ve daha iyi kararlar alabilecektir. Böyle bir kişi kendi hayatını ciddi bir şekilde kontrol altına alıp bütün yaşam meselelerinde çözümleyici, dinamik ve çözüm bulan bir zihne sahip olacaktır. Zaman yönetimi uzmanı Alec McKenzie şöyle bir değerlendirme yapmıştır. Her yenilgenin sebebi düşüncesiz uygulamaya geçmektedir. Her işe başlamadan evvel kafa yorma ve düşünme Allah Resulü Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve diğer Allah elçilerinin de emirlerindendir. Akıl, cehalete yolu kapatmak ve bilgisizlikten uzaklaştırmak demektir. Akıl gerçeği kavramamıza yardımcı olan güçtür. İnsan nefsi asi ve evcilleşmemiş bir hayvan gibidir. Bu vahşi hayvan dizginlenmesi asi bir şekilde insanı her yöne çeker ve hayatı da bulanık bir hale getirir. Nefis insanın aklı ve düşüncesiyle kontrol edilmelidir. Değerli Peygamber Efendimiz aklın tanımını yaparken bu nimeti bilgisizliği ve cehaleti uzaklaştırmak için en büyük araç olarak değerlendirerek şöyle buyurmaktadır. Gerçekten de akıl cehaletin yolunu keser. Asi amare nefsi ise bayağı yaratıklardandır. Eğer dizginlenmesi bunalım ve şaşkınlık yaratır. Akıl böylece cehaleti kontrol eder. Söylenenlere göre bir gün cahil bir insan Aristo yanında akıllı bir adamın ayıbını aradı ve onu kötüledi. Akıllı adam ise sessiz kalmayıp hiddetli bir şekilde cevabını verdi. Aristo cahil adama bir şey söylemedi ancak akıllı adamı kınadı. Akıllı adam şaşkınlıkta şöyle sordu. Neden beni kınıyorsunuz ki? İlk olarak o benim hakkımda kötü konuştu. Ayrıca o cahil birisi ancak ben bilim biriktirmiş bir insanım. Aristo ise şöyle cevapladı. İşte ben de bu nedenden dolayı seni kınıyorum. Akıllı bir insan cahil insanları tanır. Çünkü kendisi de bir dönem cahil olup daha sonra bilgi biriktirerek alim olur. Ancak cahil insan alim insanı tanıyamaz çünkü kendisi de hala alimliği yaşamamıştır.
Tahran Radyosu.
Kur'an-ı Kerim öğretileri ve Allah Resulü Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin öğretileri bakımından insan aklın yanlış gördüğü bir şeye inanmaması gerekir. Aklın uygun görmediği vasıflara sahip olmamalıdır ve aklın layık görmediği girişimlere başvurmamalıdır. İslam dinimiz işte bu durumda akıllı ve düşünen insanlar yetiştirmek peşindedir. Allah-u Teala ise bu ülke durumunda Kur'an-ı Kerim'in Yunus suresinin 100. ayeti şerifesinde şöyle buyuruyor. Allah'ın izni olmadıkça hiçbir kimse iman edemez. Allah azabı akıllarını güzelce kullanmayanlara verir. Akıl ve düşünme gücü insan olduğunun kendi dünyevi hayatını düzene sokması için yararlanması gereken en iyi ve en değerli araçlardır. Aslında insanların arasındaki fark da onların düşünceleri ve inançlarından kaynaklanır. Her insan kendi zihni ve kalbi inanışlarına göre kendi hayatındaki meseleleri yönetir. Başarılı insanlar yüce ve olumlu inançları dinamik ve yaratıcı düşünceleriyle başarıları yaratırlar. Başarısız insanlar ise kötümserlik ve cehalet ile kendi hayatlarını karanlıklara götürürler. Hayat ya bozunun dizilişi ve tamamlanması kendi elimizde ve yönetimi de aklımızın kontrolündedir. Tabii farklı farklı olaylar, zorluklar ve bunalımlar her insan için geçerlidir. Zor ve yıpratıcı durumlarda Allah'a tevekkül etmek ve ondan hayırları istemek, ayrıca akıl gücüyle hayatı yönetmek en iyi yoldur. Örneğin bir insan çocuğunun hastalandığını duyunca çıkmaza girmiş gibi hisseder kendini. Başka biri ise bu haberi duyunca çocuğunun tedavisi için elinden geleni ardına koymaz. Hayat işlerinin yönetimi, doğru planlama ve hayatın zararı ve kârının ayırt edilmesi akıl vasıtasıyla yapılabilir. İslami rivayetlerde ise hayat işlerini ve geleceği daha iyi anlamak için fikir ve düşünceden yararlanılması için birçok tavsiyede bulunulmuştur. İmam Sadık Aleyhisselam şöyle bir rivayet anlatırlar. Bir kişi Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin yanına gidip Peygamber Efendimiz'den ona tavsiyede bulunmasını rica etti. Peygamber Efendimiz ise 3 kere tavsiyede bulunursam uygulayacak mısın diye sordular. Peygamberin yanına giden kişi ise 3 kez evet ey Allah'ın Resulü dedi. Peygamber Efendimiz ise şöyle buyurdular. Sana tavsiyem, bir işi yapmak istediğin zaman o iş ile ilgili tedbirli bir şekilde düşünmeni istiyorum. Bu iş senin gelişmene ve hidayetine sebebiyet verecekse yap, ancak seni doğru yoldan uzaklaşırsa onu yapmaktan sakın. Allah Resulü'nün bu kişiden söz vermesini istemesinden işlerin sonunu düşünmenin ne kadar önemli olduğunu anlamak mümkün. Allah Resulü bize tedbirli bir şekilde düşünmeyi alışkanlık haline getirmemiz gerektiğini ve tamamen düşünmediğimiz bir işe başlamamamız zaruretini de bunun sonuçları olacağını anlatmak istiyor. Aklını kullanan bir insan her işe başlamadan önce işinin sonunu düşünür. Böyle bir insan sadece zihnindeki işleri maddi ve manevi etkilerini değerlendirerek gelişir. Aklın şer ve hayır, hak ve batılı ayırma aracı olmasından dolayı akıl sayesinde bir işin bütün boyutları düşünülüp daha sonra uygulamaya geçilebilir. Psikologların dediğine göre akıl, yaratılış aleminin kemaline ermek için bir köprü sayılır. İslam dinimizin değerli peygamberi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem hayat işlerindeki düşünmeyi yer vermekle ilgili şöyle bir vurguda bulunmuşlardır. Tavsiyem, hangi işi yapmak isterseniz onun sonuçlarını düşünmeniz gerektiğidir. Bu iş gelişmene yardımcıysa iyidir, ancak fesat ve batmana neden olursa onu bırak. Hikayelerde günlerin birinde bir serçe kendine yuva kurduğu anlatılmaktadır. Bu serçe büyük bir çaba neticesinde ağaç üzerinde bir yuva yaptı. Bu serçenin yuva yaptığı ormanda ise bir çavuş kuşu alim bir kuş olarak bilinirdi. Çavuş kuşu her daim serçeyi bu ağaç üzerinde yuva yapmaması gerektiğini söylüyordu. Ancak serçe onun bu sözünü hiç dikkate almadı. Uzun bir zaman geçtikten sonra serçe orada yumurtladı ve her gün bu yumurtalarına en iyi şekilde bıraktı. Artık yuva serçelerin yumurtalardan çıkma zamanı da gelmişti. Bir gün aniden insanların testere sesleri ormanın sessizliğini bozdu. Serçe bu gürültüyü duyunca ağlar göz ve yalvarış ve yakarış haliyle alim çavuş kuşunun yanına gidip yardım istedi. Çavuş kuşu ona, "Sen insanların geçtiği bir yolda yuva kurup benim uyarılarımı ve tavsiyelerimi de hiç kale almadın. Artık benim elinden bir şey gelmez. Pişmanlık, acelenin ve düşüncesiz davranmanın kaçınılmaz sonucudur. İşlerin sonuçlarını düşürmek akıllı ve düşünce sahibi insanların bariz özelliklerindendir. Bu özellik ise her insana daha iyi yaşamak fırsatını hediye eder. Geleceği ve işlerin sonunu düşünmeyen insanlar her daim hata yapma ve düşme tehlikesiyle karşı karşıya kalırlar. Karar vermek için gereken en önemli malzeme ve araçlar arasında geleceği düşünme ve uzakları görme ve işlerin sonunu tahmin etmeye çalışmaktır. Bu araçlar ise her insanın hayat kalitesini artırmak için gereklidir. İşlerin sonunu ve geleceğini düşünmeden davranan tedbirsiz insanlar sürekli hayatın monotonluğundan yakınıp hatalara sıkça düşen ve pişman olan insanlar olurlar. İşleri farklı yönleri ile değerlendirmek ve geleceğe düşünmek tedbirli olmak demektir. Karar alma sürecinde ise tedbir ve önceden düşünmeden daha önemli bir etken yoktur. Büyüklerimiz şöyle diyorlar, düşüncesiz ve bahsetsiz bir şekilde davranan insanlar yanlış yola sapan bir yolcu gibidirler. Bu yolcu ne kadar hızlanırsa o kadar doğru yoldan sapacaktır. Uzağı görme ve işlerinde sorunu düşünmek yolunda en büyük engellerden biri de gurur ve kibirdir. Hazreti İmam Ali Aleyhisselam ise bu konuda şöyle buyuruyor. Kim gurura ve batıla güvenirse işlerin sonunu düşünemez hale düşer. Gurur ve kibir çoğunlukla nedamet ve pişmanlığa yol açar. Çünkü insan böyle bir duruma düşünce artık kendini ve değerlerini doğru şekilde değerlendiremez ve her zaman hesap hatası yapar. İşte bu nedenden dolayı sürekli pişmanlığa ve nedamete kapılır. Muhterem dinleyiciler, İyi Yaşamak Sanatı isimli programımızı dinlediniz. Programlarımızı Tarar Radyosu isimli Telegram kanalından takip edebilirsiniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Gençlik Gevheri. Değerli dinleyiciler, Gençlik Cevheri isimli sohbetimizin bugünkü bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Gençlik, şevk ve şuur dolu bir deniz gibidir ve dalgaları gencin kalbini hareketlendirerek dalgalandırır. Genç insan, neşe ve mutluluk simgesidir ve insan ömrünün en bahara benzeyen günleri gençlik günleridir. Bu günler hızla geçer ve bulutlar misali ömür semalarına kat eder. O zaman seçkin gencin hiçbir tembelliğe ve durgunluğa kapılmadan aydın geleceğe ve yarınlara doğru ilerlemesi gerekir.
Ah. Aslında gençlik çağının şevki ve coşkusu her zaman insanların yaşamında temelli rol ifa etmiştir. İnsanlar yaşamlarını her daim umut ve neşe ile geride bırakmak ve bu dünyadaki yaşamından azami ölçüde yararlanabileceği yolda ilerlemek ve gelişmek istiyor. Demek ki gençliğin şevki ve coşkusu insanların yaşam yolunun belirlenmesinde önemli rol ifa eder.
Yaşam neşesi ve coşkusu canlı ve dinamik ve mutlu olmak ve hareket etmek demektir ki bu da gençlik çağının özelliklerindendir. Gençlik çağına gelen insan cisminde ve ruhunda fark ettiği değişimlerle beraber kendini yepyeni bir dünyada bulur. Bu yüzden gençten beklenen davranış çocukluk dönemindeki davranışından çok daha farklıdır. İslam dini açısından doğru inançlar ve doğru davranışlar genç insanın neşe ve mutluluğunun sırrıdır. Dini olmayan bir bakış açısı her türlü gülmeyi ve şakayı neşeli olma işareti şeklinde yorumlar. Ancak İslam dini görece neşe ve mutluluğun insan sorunlarının doruğunda olduğu vakit bile devam etmesi gerektiğine inanır. İslam dini eş zamanlı olarak hem iç ve hem dış neşeye vurgu yapar. Rivayetlere göre İmam Sadık Aleyhisselam'ın öğrencilerinden biri bir kentte Elbet Aleyhisselam için tebliğ etmeye uğraşıyor. Fakat başarılı olamıyordu. Bir gün bu öğrenci meseleyi imama sordu. İmam Sadık Aleyhisselam şöyle dedi. Kimlerle sohbet ettin? Öğrencisi şöyle dedi. Büyükleri ve aksakalları davet ettim ve onlarla konuştum. İmam Aleyhisselam şöyle buyurdu. Yanlış yolu izlemişsin. Asıl gençleri bul. Çünkü onlar her türlü iyiliğe daha çabuk koşar.
İnsanoğlu fıtri olarak gam ve kederden kaçar, neşeyi ve mutluluğa yönelir. Neşe ve mutluluk sadece insan ruhunu ve psikolojisini değil, aynı zamanda cismini de etkiler. Sosyal açıdan da neşeli ve şad olmak, kalpleri birbirine yakınlaştırırken korku, kaygı, başarısızlık ve kötü zan gibi durumları da etkisiz hale getirir. Yunan filozof Aristo ise şöyle diyor. Neşe ve mutluluk en iyi şeylerdir ve o kadar önemlidir ki başka şeyler de ancak onlarla elde edilir. İnsanların dünya ahiret, salah ve saadetini temin eden İslami dini de sürekli uygun ve helal neşeyi ve mutluluğu tavsiye eder ve izleyenlerini depresyondan ve halsizlikten ve bitkinlikten sakındırır.
Neşe ve sevinç başta gençler olmak üzere insanların yaşamında büyük etkisi olan duygudur ve genç insana emel ve arzularına kavuşmasında yardımcı olur. Neşe ve sevinç insanın depresyona girmesini veya türlü psikolojik hastalıklara yakalanmasını engeller, psikolojik sağlığını güvence altına alır. Bazı ülkelerde psikolojik hastalıkların tedavisi için gülme yöntemine başvurdukları gözleniyor. Hindistan'da Gülenler Kulübü, Mumbai kentinde ruhi sağlık amacıyla kurulan ve büyük ilgiyle karşılaşan bir teşekküldür. Bu teşekkülün yöneticilerine göre gülme fiili ruhi ve sinirsel gerginlikleri giderdiği gibi birçok durumda bazı ruhi ve hatta cismi hastalıkları tedavi etmekte etkili oluyor. İmam Ali Aleyhisselam bu konuda şöyle diyor. Neşe ruhun ferahlamasına ve insanın coşkusuna vesile olur.
Genç kuşak her ülkenin milli güvenliğini savunması ve çeşitli alanlarda gelişerek kalkınması doğrultusunda en önemli sermayesi sayılır. Gençler toplumun geleceğini inşa eden kesimdir. Ve iyimserlik, umut ve özgüvenle beraber olan neşeleri de onları harekete geçirmekte ve toplumun kalkınma sürecine ivme kazandırmakta etkilidir. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamine'yi gençlerin coşku ve neşesi hakkında şöyle diyor. Gençlerin genel neşesi ve sevinci hakkında 2-3 noktaya temas etmek istiyorum. İlk nokta şu ki, coşkuyu ve neşeyi korumak gerekir. C. çeşitli etkenlerin bu genel coşkuyu zayıflatmasına veya yok etmesine müsaade etmemek gerekir. Kuşkusuz bu ülkenin kalkınmasını istemeyen düşmanların bir hedefi de milletimizi durgun hale getirmektir. Yani şu coşku ve sevinci söndürmektir. Bu alevi bastırmaktır. Düşmanların bu garhiskâr ve düşmanca isteğine asla teslim olmamak gerekir. Bugün eğer yüzlerce radyo televizyon kanalı, ayrıca yüzlerce siber merkez veya dünyanın çeşitli bölgelerinde sanal ortamda bizim milletimize hüsran ve umutsuzluk telkin etmek istemelerinin sebebi de budur. Umutsuzluk olunca, hüsran olunca neşe yok olur, coşku söner. Dünyanın haber imparatorluğunun üzerinde en çok propaganda yaptığı konulardan biri bizim gençleri çabadan ve hareket etmekten ki bu da onların coşkusu ve ülkücü olmalarının sonucudur, bunlardan alıkoymaktır. Ancak bizler bunun karşı noktasında bu coşkuyu korumalıyız.
Tahran Radyosu.
Öte yandan neşe ve sevincin insan sağlığı ve türlü hastalıkların tedavisinde temel rol ifade eder. Çünkü neşeden ve iç sevinçten kaynaklanan gülmek doğal bir antibiyotik gibidir ve insan vücudunu türlü hastalıklara karşı güçlendirir ve ağrıları hafifletir. İnsan asırlardır hüzünle çeşitli hastalıkların arasında bağlantı olduğuna inanmıştır. Günümüzde bu inanç birçok bilimsel konferansta doğrulanmış ve tıp uzmanları ve psikologlar üzüntüyle hastalıkların arasında doğrudan bağlantı olduğunu vurgulamıştır.
Bundan başka neşe ve sevinç kültürünü yaygınlaştırmak toplumda suç oranını da düşürür. Çünkü insanların öfkelenmesine, sert davranmasına mani olur ve yine insanların birbiriyle kavgaya tutuşmasını engeller. Gençlik çağında işlenen birçok suç ve cinayet insanların ruhsal dengelerinin bozulmasından kaynaklanır. Bu yüzden eğer genç hakiki neşe ve huzura kavuşursa birçok suç ve cinayetin önüne geçilebilir.
Neşe ve sevincin bir başka faydası aile ocağının temellerini güçlendirmek ve aile üyelerinin ruhi sağlığını temin etmektir. Evde neşeli ve sefa ve samimiyet dolu bir ortamı hem kendileri ve hem çocukları için oluşturan ebeveyn, gerçekte çocuklarında izzeti nefis ve özgüven duygusunu oluşturma yolunda ilk adımı atmış olur. Huzurlu bir ortam, günümüzün dalgalı dünyasında herkesin arzu ettiği en büyük nimetlerden biridir. Gerçekte insanların en temel ihtiyaçlarından biri şad yaşamaktır ve bu sayede ruhi dengeye kavuşur ve böylece toplumuna da yararı olur.
Dolayısıyla genç insanın neşeli ve mutlu olması ve bu durumun korunması gençlerin kemale doğru ilerlemeleri yolunda önemli bir ilke sayılır. İslam dini ve bilim adamları da bu doğrultuda bazı tavsiyelerde bulunur ve genç insan özel teknikleri kullanarak neşeli ve mutlu olabilir ve sonuçta başarı ve özgüven duygusuna kavuşur. Bu tavsiyeleri şöyle sıralamak mümkün. Marifetinizi yükseltin. Hazreti Ali aleyhisselam da hakkında bilgimiz olmadığı hiçbir hareketi yapamayacağımızı buyurur. Arada bir kendinizi takdir edin ve ödüllendirin. Bu durum size büyük neşe ve coşku kazandırır. Kendinizi serzeniş ve tenkit etmeyin. Çünkü bilinçaltınızdan beyninize olumsuz mesajlar gitmeye başlar. Güçlü yönleriniz üzerinde ısrarla durun ve her türlü olumsuz düşünceye karşı durun ki gam ve kederin esiri olmayasınız. Kısıtlı yönlerinizi kabul edin. Sorunlardan korkmayın, başarıları düşünün. Böylece ilerleme ve sorumluluk üstlenme cesaretine kavuşursunuz ve neşe yaşamınıza hakim olur. Çaba ve emek harcamak, neşe ve hareketlilik etkeni, durgunluk ve hareketsizlik ise tembellik sebebidir. Mali sorunu olan insan bizzat rızkını elde etmeye çalışması gerekir. Allah Resulü bu konuda şöyle buyurur: "Eğer mali sorununuz varsa hareket edin ve rızkınızı elde etmek ve ilahi fazlı kazanmak için çabayı bırakmayın ve üzülmeyin. Ve son olarak da spor yapın. Modern ve şatafatlı dünyanın tüm teknolojik ilerlemelerine rağmen bir getirisi de hareketsizliktir ki bu da rahatça insanların sevinç ve neşesini yok eder. Bu yüzden her insanın spor yapması gerekir. Çünkü spor hem vücut sağlığına hizmet eder hem de zihni faaliyete geçirir."
Değerli dinleyiciler, Gençlik Cevheri başlıklı sohbetimizi dinlediniz. Bir başka bölümde yeniden buluşuncaya dek esen kalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.780 kHz üzerinden.
Organın Teheran.